Ayrım 30, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 400. Anayasa yeniden Osmanlıcalaştırılıyor. Amerika'dan ve Rusya'dan sonra gelelim 1953'ün Türkiye'sindeki diğer olaylara. 1953'ün Ocak ayına girerken siyasi olaylar arasında en ilginci, anayasa dilinin yeniden ve birdenbire değişmiş olmasıydı. Bu 1952 yılı sonunda mecliste yapılan bir anayasa değişikliğinin sonucuydu. Değişiklik yürürlüğe girmiş ve 1953 yılına o yeni dille, daha doğrusu yeniden eski dille girilmişti. Bir dönem bir çocuk kitabını gören değerli okurların bu konunun geçmişini hatırlarlar. Anayasamızın adı 1945 yılına kadar Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ydu. İçindeki deyimler de genellikle eski Osmanlıcadan kalmaydı. O deyimlerin çoğu da yeni yetişen gençler tarafından artık anlaşılmamaktaydı. 1945'te bu durumu göz önünde tutan 222 milletvekilinin imzaladığı bir anayasa değişikliği meclis başkanlığına verilmişti. İlk imza o zamanki Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun imzasıydı. Tasarıda öngörülen değişikliklerin birincisi ad değişikliğiydi. O zamana kadarki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun adı anayasa oluyordu. Vekil yerine bakan, mebus yerine milletvekili, divan-ı âli yerine yüce divan, erkan-ı harbiye yerine genel kurmay getiriliyordu. Bunlar gibi daha birçok Türkçeleştirme vardı. Layiha yerine tasarı, temellük yerine mülk edinme, istimal yerine kullanım gibi. 1945'teki o değişiklik komisyonlardan ve genel kuruldan geçip yürürlüğe girdikten sonra bunlara alışılmasında hiç güçlük çekilmemişti. Yeni deyimler eskilerinden çok kolay anlaşılabilecek ve kullanılabilecek deyimlerdi. 1930'lardaki Türkçeleştirme denemelerinde halkın benimsemediği sözcükler vardı. Onlara bu değişiklikte yer verilmemişti. Getirilen yeni deyimlerin bir kısmı zaten halk arasında kullanılıyordu. 1952 yılı sonunda mecliste görüşülüp kabul edilen ve 1953'te her yerde kullanılmasına başlanan değişikliğe gelince, o konudaki öneri Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ve 203 arkadaşı tarafından imzalanmıştı. 1945'teki değişikliğin tamamen ters yüz edilmesini öngörüyordu. Yani milletvekiline yeniden mebus, bakana yeniden vekil, yüce divana yeniden divan-ı âli denilecekti. Kullanım yerine istimal kullanılacaktı, her şey eski haline dönecekti. Bu öneri niçin yapılmıştı? Gerekçe de bunun yaşayan dile dönüş ihtiyacının karşılanması için yapıldığı bildiriliyordu. Komisyonda ve mecliste yaşayan dilin hangisi olduğu konusunda geniş tartışmalar yapılmıştı. Ama teklifin ilk imzası DP'nin 4 kurucusundan biriydi. Üstelik profesördü. Bu işleri iyi bildiği varsayılırdı. Sonuçta onun dediği oldu ve 1945 değişikliğindeki bazı deyimler hariç anayasanın dili yeniden Osmanlıcaya çevrildi. Tabii bunun ortaya çıkardığı sorunlar çok çeşitli oldu. Bakanlıkların ve Türkiye'nin birçok yerinde bakanlıkları temsil eden kuruluşların levhalarının ve evrak başlıklarının vekalet diye değiştirilmesi gerekiyordu. O işin tamamlanması aylarca sürdü. Gazetelerin başlık atmakta bocalamalarının önüne geçilemedi. Radyoda bunu sağlamak için yeniden dil kontrolü birimleri kuruldu. Gazetelerde durum şöyleydi. Bazı gazeteler 1945'teki deyimleri kullanmaya devam etti. Bizim Ulus gazetesi zaten o yönde ilke kararı almıştı. Bazı gazeteler ise işi oluruna bırakmışlardı. Yazı işleri çalışanlarının bir kısmı vekil diye başlık atarken bir kısmı bunu bakan diye yazıyordu. Biri anayasa diyor, öteki Teşkilat-ı Esasiye'yi kullanmaya gayret ediyordu. Zafer gazetesi ve diğer iktidar yandaşı gazetelerin ilke kararı ise tabii Ulus'un tam tersineydi. Tüm başlıkların köprülü anayasası diliyle yazılması kararlaştırılmıştı. Ama bu bir türlü uygulanamıyordu. Bir gün bakıyordunuz bakanlar kurulu üyelerine vekil denilmiş, ertesi gün bakan veya meclis üyelerine bir gün mebus, ertesi gün milletvekili. Yani ya o iki günden birindeki yazı işleri müdürü ayrı, ötekindeki ayrı kişilerdi veya yazı işleri müdürü aynı kalsa bile bir gün yeni kurala uymuş, ertesi gün eski alışkanlığına kapılmıştı. Ben o sırada gazetelerden bu gibi örneklerin kupürlerini kesmiş, gazetedeki masamın çekmecesine koymuştum. Bundan sonraki bölümün konusu olan ulusa el konulması sırasında onlar orada kaldı. Ama bu anayasa dili meselesinin basındaki aşamaları bugünkü iletişim fakülteleri için çok ilginç bir araştırma konusu olabilir. O zamanki gazete koleksiyonlarında o çelişkilerin pek çok örneği vardır. Bu çelişkili durum 1961 anayasasına kadar devam etti. O anayasayla birlikte anayasa dili de tekrar yenilendi. Atatürk Anıtkabir'de 1953'ün bir başka konusu Atatürk'ün Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinde bulunan naaşının Anıtkabir'e nakledilmesiydi. Anıtkabir'in inşaatı Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan çalışmaların ve tartışmaların sonunda belirli aşamalardan geçerek tamamlanmıştı. Birinci tartışma Anıtkabir'in yeri üzerinde çıkmıştı. Bunu belirlemek için 1938'in Aralık ayında kurulan komisyonun üyelerinden bazıları, aralarında Falih Rıfkı Atay da vardı, kabrin yerinin Çankaya olmasını istiyorlardı. 7 ay süren araştırmalar sonucunda komisyon çoğunluğu adı o zaman Rasattepe olan yeri seçti. Hükümet Rasattepe'nin çevresiyle birlikte istimlakine karar verdi. İstimlaktan sonra kabrin ön projesi için 1941 yılı başında uluslararası bir yarışma açıldı. 1942'nin 2 Mart'ında yarışmayı Yüksek Mimarlar Emin Onat ile Orhan Arda'nın projeleri kazandı. Asıl projelerini yaptılar, bunlar hükümetçe onaylandı ve inşaatın temel atma töreni 1944'ün Ekim'inde yapıldı. O zamanın inşaat teknolojisi ve inşaat hızı malum. Devletin İkinci Dünya Savaşı'nın ve savaş sonrasının koşulları altındaki mali imkanları da malum. İnşaatın sadece temel bölümleri ancak 1949 yılında bitirilebildi. Temelin üstündeki inşaat çalışmaları sırasında ise bir tadilat projesi ortaya çıktı. İnşaatın ilk projesinde Anıtkabir'in bugünkü mozolesinin üstünde yüksek bir kubbe vardı. Onun kaldırılması halinde hem tasarruf sağlanacağı hem de inşaat süresinin kısalacağı hesaplanmıştı. O da çok tartışıldı. Sonra 1951 yılında mimarların da katılımıyla oluşturulan yeni bir projeyle o tadilatın uygulanmasına geçildi ve inşaatın tamamlanması 1953'ün 10 Kasım'ına yetiştirildi. Tören öncesindeki hazırlıklardan başlayarak o töreni izleyen ve o konuda yazılar yazan gazetecilerden biri bendim. Ulus gazetesi Anıtkabir'le ilgili ek sayfalarda konuya en geniş yer veren gazeteydi. Bülent Ecevit de o sayfalara katkıda bulunanlardandı. Falih Rıfkı Atay'ın baş yazarlığındaki Dünya Gazetesi de aynı şekilde Anıtkabir'le ilgili geniş yayım yapıyordu. Gazetenin yeni Ankara temsilcisi kadim arkadaşım Oktay Ekşi de o çalışmaların içindeydi. 10 Kasım 1953'teki tören görkemliydi. Saat 9'u 5 geçe Etnografya Müzesi önünde başladı. Oradaki saygı duruşundan sonra Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden alındı. 12 askerin elleri üzerinde müzenin merdivenlerinden indirildi. Hazırlanmış olan top arabasına konuldu. Kortej hareket etti. Top arabasını 136 harbiye talebesi çekiyordu. Arabanın arkasında bir amiral Atatürk'ün istiklal madalyasının takılmış olduğu siyah bir yastık taşıyordu. Ondan sonraki ilk kişi Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'dı. Yakınlarından bir hanımın sırtına yaslanarak yürüyordu. Sonra o günkü protokoldeki ilk 4 kişi geliyordu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar en önde 2 yaveriyle birlikte yürürken, arkadaki üçlü sırada 2. Cumhurbaşkanı sıfatıyla İsmet İnönü, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes vardı. Fıraklı ve silindir şapkalıydılar. Sonra Bakanlar Kurulu üyeleri, diğer sivil ve askeri erkan, kor diplomatik, Atatürk'ün silah arkadaşlarından hayatta olanlar, kurumlar, dernek temsilcileri, askeri birlikler ve halktan kişiler. Hepsi birlikte 1,5 kilometrelik bir kortej oluşturuyorlardı. Kaldırımlarda halk vardı. Ayrıca geçilen caddelerin iki yanındaki apartmanların, evlerin balkonları, pencereleri insan doluydu. Yol boyunca kortejin önündeki bando matem müziği çalıyordu. Biz gazeteciler korteji bazen kaldırımlardan, bazen arka yollardan öne geçip bekleyerek izliyorduk. Yürüyüş sırasında yaşlılardan yorulanlar olduğu görülüyordu. Sıralarını bırakıp gerileseler de korteji bırakmamaya gayret ediyorlardı. Tören Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e girişi ve mozolenin altındaki mezar yerinde toprağa verilmesiyle tamamlandı. Ve Anıtkabir o günden beri Ankara'nın en çok ziyaret edilen yeri oldu. Bahar havasının sonu. 1953 başlarındaki başka bir siyasi konu, 1952 yılındaki sonbahar fırtınasından sonra yıl sonunda başlayıp 1953 başında gelişen bahar havasıydı. Bunu geçen bölümlerde anlatmıştım. Ancak o hava mecliste temsil edilen 3 partiden Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni içine alırken Millet Partisi'ni dışarıda bırakmıştı. Çünkü Başbakan Menderes Malatya suikastinden sonra evvelce yoktur dediği irticanın var olduğu kanısına varmıştı. İrtica ile ilgili saydığı kurumlar arasına Millet Partisi'ni de katmıştı. Ona karşı suçlayıcı bir kampanya başlatmıştı. Hatta o sırada yapılan yorumlardan biri şuydu: Menderes'in CHP'ye yönelik olarak başlattığı bahar havasının nedeni de Millet Partisi'ne karşı başlattığı kampanyaydı. O partiyle uğraşırken iki cephede birden savaşmama stratejisi uyguluyordu. 1953 yılının ilk ayları Menderes ile İnönü'nün birbiri hakkında söylediği güzel sözlerle geçti. Ama yaz ortasında Menderes'in Millet Partisi'ne karşı kampanyasının ardından o partiyi kapatma girişimi gelince iş değişti. CHP bunu kabul edemeyeceğini belirtti. Daha önce bazı söylentiler vardı. CHP ileri gelenlerinden bazıları Demokrat Parti ileri gelenleriyle görüşmelerinde Millet Partisi'nin kapatılmasını destekliyorlarmış gibi davranmışlardı. Muhataplarında eğer o parti kapatılırsa buna en azından ses çıkarmayacaklarmış gibi bir izlenim vermişlerdi. Ama bunun aslı çıkmadı. Millet Partisi hakkındaki soruşturmanın başladığı 4 Temmuz 1953 gününden itibaren CHP bu girişimin hem şekline hem de esasına karşı kesin tavır aldı. Menderes'in Millet Partisi'ne karşı kampanyasını destekleyen gazetelerin başında iktidar sözcüsü Zafer geliyordu. Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi ile Falih Rıfkı Atay'ın Dünya Gazetelerinde de Millet Partisi'ni suçlayıcı haber ve yorumlar çıkıyordu. Ama CHP Genel Merkezi konuyu bir demokrasi sorunu olarak görüyordu. CHP Genel Başkanlığı'nın 15 Temmuz 1953 tarihli bildirisinde şu ilkeler vurgulanıyordu: siyasi partiler hakkındaki davalar cemiyetler kanununa göre açılamaz. Davayı görecek mahkeme de sulh ceza mahkemesi olamaz. Bu konuda bir kanun boşluğu varsa derhal yeni bir kanun çıkarılmalı ve partilerin varlığı hukuki güvence altına alınmalıdır. Partilerin suç işlediği iddiaları varsa o iddialar üzerinde soruşturma açma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nda olmalıdır. Dava da Yargıtay'da görülmelidir. Bildirisinde bu noktaları vurgulayan CHP o ilkeleri esas alan bir yasa önerisi de hazırladı ve derhal görüşülmesi dileğiyle meclise verdi. CHP sözcüsü Ulus gazetesinde Nihat Erim, Millet Partisi hakkındaki girişimin Demokrat Parti'nin diktatörlüğe gittiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan yazılar yazdı. Genel Sekreter Kasım Gülek de aynı yolda demeçler verdi. Bütün bunlar Demokrat Parti ile CHP arasındaki bahar havasına olumsuz etkiler yapıyordu. Ama şu belliydi, o etkiler olsa da olmasa da bir gün gelecek, o havanın sonu gelecekti. Çünkü Demokrat Parti yöneticilerinin çekmecelerinde öteden beri var olan CHP'nin malları ile ilgili projenin varlığı devam ediyordu. Millet Partisi'nin fiilen kapatılmasından sonra anlaşılıyordu ki sıranın o projeye gelmesi mümkündür. Çünkü artık yeni genel seçimin vakti yaklaşıyordu. Ayrıca şu da görülüyordu: o bahar havası döneminde bile CHP'nin mal varlığı konusu DP'nin belirli sözcüler tarafından sık sık hatırlanıyor ve hatırlatılıyordu. Ecevit'le yürüyüşler. 1953'ün sonunda bizim aile hayatımızda yeni bir değişiklik oldu. Sıhhiye yakınında Yakıtçılar Sokağı'nda şerefli apartmanında oturduğumuz evden çıktık, yeniden bahçeli evlerdeki tek katlı evimize taşındık. Ama bu taşınmada şerefli apartmanına gelişimiz gibi koşulların zorlamasıyla olmuştu. Bu kitabın başında anlattım. Şerefli'ye gelişimizin nedeni bahçeli evlerdeki evin Amerikalı kiracısından aldığımız 500 lira ile Şerefli'ye kira olarak verdiğimiz 170 lira arasındaki farkı aile bütçemize eklemekti. Bu operasyon başlangıçta başarılı olmuştu ama 2 yıl geçtikten sonra iş değişmişti. Çünkü kiracımız Amerika'ya tayin edilmiş kontratı feshedip evi bırakmıştı. Yerine birkaç ay süreyle başka bir kiracı bulmaya çalışmıştık, bulamamıştık. Bütçeye sağladığımız gelir kesildikten başka evi varken kirada oturmak gibi pek akıllıca olmayan bir duruma girmiştik. Çare yeniden oraya taşınmak, hiç değilse 170 liralık kiradan kurtulmaktı. Tabii bu gitgellerin bir sürü sakıncası vardı. Örsan İstanbul'da Kabataş'ta okuyordu, onun durumu değişmiyordu. Ama Gülden Ankara Kız Lisesi'nin orta kısmında okuyordu, onun durumu yeniden güçleşecekti. Ama ne yapalım, hayat böyle. Annem harekete geçti. Bizi Şerefli'ye gelişimizdeki gibi yeniden toparladı, taşındık. Gülden de yeniden okul değiştirdi, Bahçeli Evler Ortaokulu'na geçti. Tabii bunun memnunluk verici bir tarafı vardı. Çok severek oturduğumuz evimize yeniden kavuşuyorduk. Ama o bütçesel sorunumuz Amerikalıların yerine başka bir kiracı bulunarak halledilebilseydi daha iyi olacaktı. Bahçeli Evler'de bu defa bizim gazeteden de bir komşumuz olacaktı. Bülent Ecevit kayınpederi Namık Zeki Aral'ın bizim evden birkaç ev daha yukarıdaki evinin alt katındaki daireye geçmişti. Benim gazeteye gidiş saatlerim onunkini tutmuyordu. Çünkü artık sabahları genellikle fakülteye gidiyordum. Ama eğer gazeteden geç çıkarsak dönüş saatlerimiz birbirine uyuyordu. Hele bazen son otobüsü de kaçırırsak, galiba 23.30'daydı, taksiyle gitmenin sakıncalı veya imkansız olduğu zamanlarda gazeteden beraber çıkıp eve kadar yürüyorduk. Yolda tabii bol bol konuşuyorduk. O bana son sergileri anlatıyordu, Forum dergisinin durumundan söz ediyordu. Ben de ona parti içindeki siyasi çalışmalardan söz ediyordum. Çünkü benim de o sırada gazetedeki ve fakültedeki işlerim ile özel işlerime ek olarak bir faaliyet alanım daha vardı. CHP'nin Ankara Çankaya Gençlik Ocağı Başkanıydım. Bu aslında gençlik kolu başkanlığı demek ama o sırada partilerin henüz gençlik kolu adı altında örgütleri yoktu. Demokrat Parti de dahil, CHP de dahil öyle bir örgütlenme istiyorlardı ama o aşamaya henüz gelmemişlerdi. CHP bunun ilk adımlarını bazı illerde gençlerin bir arada bulunacağı gençlik ocakları kurarak başlatmıştı. İstanbul'da Beyazıt'ta bir gençlik ocağı kurulmuştu. İstanbul'un o zamanki tek üniversitesindeki gençler başta olmak üzere gençleri üye yapmayı hedefliyordu. Benim bir süre önce başkanlığa seçildiğim Çankaya Gençlik Ocağı'nın işlevi de Ankara'daki gençlerden CHP'ye yatkın olanları bir araya toplamak ve CHP'nin ilkelerine uygun faaliyetlerde bulunmaktı. Bülent Ecevit'e işte o faaliyetleri anlatıyordum ve onu da bizim ocağa üye olmaya davet ediyordum. O sırada partiye girip siyasi çalışma yapmak Ecevit'in ilgisini çekmiyordu. Parti üyesi değildi, olmaya da niyetli değildi. Sanatla ve edebiyatla ilgilenmeyi tercih ediyordu. Ama bir gün gelecek, bana bunu kendisi hatırlatacaktı. Artık partiye girmek istiyorum diyecekti. Üyelik işlemini hemen yapıverecektim. O noktaya gelişinin nedeni bir sonraki bölümde anlatacağım gelişmelerdi. Ankara'nın iki büyüğü. 1953 yılıyla ilgili bölümü bitirirken o yıl Aysel'le birlikte gizlice gerçekleştirebildiğimiz sinema pastane ziyaretlerinde en çok tercih ettiğimiz yerden söz etmek istiyorum. Biri büyük sinema, öteki büyük pastaneydi. Aslında ikisi de aynı binanın içindeydi. O binada bir taşla iki kuş vurulabilirdi. Hem film seyredilir hem de filmden önce veya sonra pastanede çay içilip etrafa bakılarak sohbet edilirdi. Tabii etrafa bakılırken Aysel'in ailesine yakın kimselerin orada bulunmadığından emin olunursa daha rahat edilirdi. Orada bugün büyük çarşı ile birçok yeni iş yeri var. İş yerleri evvelce de vardı ama başka bölümlerdeydi. Binanın ana bölümü sinema ve pastaneye ayrılmıştı. Bina zaten bütünüyle Ankara'nın çağdaşlaşmasının yeni bir örneği gibi görünüyordu. Yapımı 1940'ların sonuna doğru başlamış ve bitirilmişti. Şimdiki sinema salonu Ankara'nın adı üstünde en büyük, çok amaçlı salonuydu. Günlük sinema programlarının yanında büyük konserler, eğlence yerleri, kongreler, o arada parti kongreleri içinde kullanılabiliyordu. Büyük pastane binanın geniş merdivenlerle çıkılan birinci katının Atatürk Bulvarı'na bakan bölümünde yer alırdı. Oraya sinemaya gidiş programınıza ek olarak gidebilirdiniz. Biletinizi aldıktan sonra ya filmin saatini beklerken ya da film bittikten sonra bir şey içip pasta yemek için. Ama sinemayla bağlantısız olarak da gidip oturabilirdiniz. Bulvara bakan pencerelerin birinde yer bulabilirsiniz, çay ve pasta eşliğinde kaldırımlardan geçenlere yukarıdan bakmak için veya temiz ve havalı bir yerde dostunuz veya dostlarınızla konuşmak için. Bulvar tarafına bakmayan masaların havası da fena sayılmazdı. Çünkü pastane bölgesi ile sinema bölgesi arasında duvar yoktu. İki taraf birbirinden ortadaki bina boşluğunu balkon gibi çevreleyen bir setle ayrılmıştı. Yani sinema tarafındakiler pastanedekileri, pastanedekiler de sinema tarafındakileri seyredebilirlerdi. Birbirini tanıyanlar göz göze gelebilirler, birbirlerini selamlayabilirlerdi. Çoğu defa pastane bölgesinin girişinde dimdik duran bir hanım görürdünüz. Adı bilinmezdi. Madam diye hitap edilir veya anılırdı. Madamın yaşı herhalde 35'ten yukarıydı ama 45'ten azdı. Hangisine daha yakın olduğunu kestirmek kolay değildi. Yaşını belli etmez dedikleri tiptendi. Ayrıca makyajı da kuvvetliydi. Sarışındı, saçları kısaydı, permalıydı. Kaşları ve kirpikleri çok bakımlıydı. Orta boyluydu. Çok ince sayılmazdı ama vücudu eski deyimle mevzundu. Yani vücut ölçüleri dengeliydi. Genellikle koyu renk tayyör giyerdi. Ayakkabıları hep rugandı ve hayli yüksek topukluydu. Gelenlere karşı kibar ama ciddiydi. Onları sınırlı bir gülümsemeyle selamlar, nerede oturacaklarını belirlerdi. Bunu bazen gelenlere eşlik ederek kendi yapar, bazen de etrafındaki garsonlara talimat vererek yaptırırdı. Garsonlara da sizli hitap ederdi. Ahmet Bey, beyefendiyle hanımefendiye bakın. Hüseyin Bey, şu masayla meşgul olun. Garsonlar koşuşurlardı, madamın bir dediğini iki etmezlerdi. Belli ki madam pastanenin çalışanları üzerinde kendi gibi kibar ama ciddi bir disiplin kurmuştu. Aslında pastanenin havası sadece garsonlar tarafında değil, masalarda oturan konuklar tarafında da başka yerlere göre disiplinli sayılırdı. Masalarda yüksek sesle konuşana pek rastlanmazdı. Garson çağırmak için "baksana oğlum" diye bağırmak yerine bunu sakin bir işaretle sağlayanlar çoğunluktaydı. Bu zaten yeterliydi. Garsonların onlar meşgulse madamın gözleri hep müşterilerin üzerinde olurdu. Bütün bu düzenin oluşmasında tabii hem madamın madamlığıyla kurduğu otoritenin payı vardı, hem de Ankaralıların o madamsal otoritenin gereklerine gönül rızasıyla uyuyor olmalarının. Üç Rus'un üç lokali. Şunları daha sonra öğrenmiştik. Madam aslen Rus'muş, baba Karpiç gibi beyaz Ruslardan. Adı Larisa'ymış, yakınları ona Lala derlermiş. Gene Rus asıllı Süreyya'nın arkadaşıymış. Onun büyük pastaneye geçmesini o teşvik etmiş. Bir rivayete göre de ona sermaye vermiş. Madam Murad'ın sadece yöneticisi değil, aynı zamanda işletmecisiymiş. Süreyya daha önce de adı geçti. 1940'ların başlarına kadar Karpiç'in birinci şefi. O da Rusya'dan çok gençken gelen bir Rus. Adı daha önce Sergey'miş. Madam veya Larisa da Karpiç'in eski kadrosundan. 16 yaşından beri orada hesap kitap işleriyle uğraşan bir katibeymiş. Orada Süreyya ile tanışmış, Süreyya Karpiç'ten ayrılıp ünlü lokalini açtıktan bir süre sonra o da büyük pastanenin işletmeciliği ve yöneticiliğini üstlenmiş. Bu bilgiler bir araya gelince ilginç bir durum ortaya çıkıyordu. Ankara'da çağdaş ölçüler içinde servisi ve yiyecek içeceği gerçekten mükemmel sayılabilecek üç yeri de Rus asıllılar işletiyordu. Lokanta olarak Karpiç, müzikli lokanta ve gece kulübü olarak Süreyya ve pastane olarak Büyük Pastane. Üçünün de işletmecisi Rus. Ruslar tabii Ankara'da parmakla sayılacak kadar az. Şimdiki gibi yüzlerce kişilik turist kafileleriyle gelip gidenler nerede? İki taraf arasındaki insan trafiği çoktandır donmuş. Dönem soğuk savaş dönemi. Sovyetler Birliği ile ve diğer Doğu bloku ülkeleriyle sınırlarımız iki tarafından da kapalı. Diplomatlar ile diğer devlet görevlileri dışında kimse ne buradan oralara gidebiliyor ne de oralardan buraya gelebiliyor. Türkiye'de artık çok seyrek olarak görülebilen 1917 ihtilalinden sonra gelen ihtilal karşıtı Ruslar ideolojik deyimiyle beyaz Ruslar. Daha doğrusu onlardan arta kalanlar. Çünkü büyük bir bölümü Türkiye'yi bir bekleme yeri gibi görmüş. İmkan bulunca başka ülkelere göç etmiş. Bir de İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Türk-Sovyet dostluğu zamanında başka nedenlerle tek tük gelip buraya yerleşebilenler var. Yani sonradan beyazlaşanlar. Baba Karpiç, Süreyya ve madam da onlardandı. Ankara'daki o üç Rus'tan en kıdemlisi ve en ünlüsü Baba Karpiç 1953'te öldü. Cenazesi kalabalıktı. Diğer iki Rus ve yakınları da oradaydı ama Rus olmayanlar da pek çoktu. Karpiç Ankara'daki uzun süren lokantacılığı sırasında başkentin en ünlü isimlerinden biri haline gelmişti. Ölümü bir süre sonra lokantasının da kapanmasına yol açtı. Onu yeniden canlandırma girişimleri başarılı olamadı. Üç Rus'un işlettiği yerlerin sayısı ikiye indi.
30. ayrımın sonu. Sayfa 410.